Ayrım 20.
1933'te açılan enstitüyü Tarım Bakanlığı idare edecek ve enstitü tarım, veteriner ve ormancılık fakültelerinden oluşacaktı. Özellikle enstitüye direktör atanan Alman profesör Friedrich Falken'in Türkiye'nin tarım politikası üzerindeki görüşleri bir zaman yüksek tarım eğitimini etkisi altında tutmuştur. Falken'e göre Türkiye'de her şeyden evvel ekilebilir toprakların yalnız yarısı işlenebiliyordu. Çiftçinin elinde ana para yoktu. Bu nedenle modern tarım tekniğini Türkiye'ye sokmak kolay olmayacaktı. Üstelik Türkiye'de nüfus yoğunluğu da sık değildi. Yani insan emeği de kıttı. Bu nedenlere dayanarak Falke, emeğin akılcı bir şekilde örgütlendirilmesini ileri sürecek, bu tarımda üretim artımının ancak bu kıt insan emeğini büyük bir etkinlikle kullanmakla sağlayabileceğini belirtecekti. Türkiye Cumhuriyetleri hükümetleri, Falken'in bu görüşüne ve Kadro Dergisi'nce ileri sürülen toprak reformu fikrine önem vermemiş, şu veya bu görüşe dayanan, belirli, açık seçik bir tarım planı hazırlamamıştır. Profesör Falke ve enstitüdeki Alman öğretim üyeleri, Türkiye'den ayrıldıktan sonra daha önce kapatılan orta dereceli tarım okulları yeniden açılmaya başlamış ve sayıları gittikçe artmıştır. Tarım eğitiminin kararsızlıklarına ve bocalamalarına her şeyden önce Türkiye'de çiftçiliğin özellikleri neden olmaktadır. 1934 yılında Türkiye'nin tarımla geçinen nüfusu 10 milyonu geçmekteydi. Yani genel nüfusun %80'inden fazlası çiftçiydi. Toprak orta yaşa gelmiş ve orta yaşı geçmiş kuşak tarafından işleniyordu. Toprak üzerinde çalışan bu kitleye okul kanalı ile tarım bilgisi verilemiyordu. Okul dışında bu kitleye yeni tarım yollarını öğretmek, onları tarım alanında geliştirmek için Türkiye bir program geliştiremedi. Okuyup yazma bilmeyen bu büyük köylü grubuna kitap ve broşür dağıtarak yeni bilgiler de götürülemiyordu. İkinci önemli sorun okul çağındaki çiftçi çocuklarının tarım eğitimi sorunuydu. Bu konuda çıkmaz şuydu. Memleketteki tarım okullarının en aşağı dereceden olanı ortaokul düzeyindeydi. Yani bu okullara ancak ilkokulu bitiren öğrenciler alınıyordu. Oysa köye ilkokul eğitimi götürmek Türkiye'nin en zor işi oldu. Sayıları on binleri aşan küçük köylere ilkokul yapılamıyordu. İlkokula gitmek olanağı bulamayan köylü çocukları elbet ilkokula dayalı tarım okuluna gidemeyecekti. Bu, memlekette tarım eğitiminin küçük çiftçi ailelerinin çocuklarına kapanması demek oluyordu. Türkiye'de toprağın çiftçi ailelerine nasıl dağıtılmış olduğunu gösteren istatistiklere sahip değiliz. Ancak 1961 yılında yapılan bir tarım anketi göstermiştir ki, memlekette büyük tarım işletmelerini elinde bulunduran çiftçi ailelerinin sayısı küçüktür. O yıl 1000 dönümden çok arazisi olan 3358 çiftlik bulunuyordu Türkiye'de. Dipnot 31. Haluk Cillov, Türkiye Ekonomisi, 1962, sayfa 165. Ekilebilen arazinin %75'i çiftçi ailelerinin %79'un elinde idi. Bunların elindeki toprağın büyüklüğü ortalama 2,5 hektardı. Tarım küçük toprağa sahip köylülerce yapılıyordu. Dipnot 32. 1962 yılı program tasarısı, Devlet Planlama Dairesi, sayfa 79. Türk Medeni Kanunu'nun mirasla ilgili maddeleri, erkek kız, ailenin bütün üyelerine eşit miras hakkı tanıdığı için, babanın ölümü ile zaten küçük olan toprak daha da ufalanmakta ve bu kadar küçük toprağın geliri ile çiftçi ailesi ekmeğini bile zor çıkarmaktadır. Tarım hayatının gelişmesi için eğitimden de önemli olan gübre sağlamak, sulamak, yeni tekniği kullanmak gibi gerekler bu küçük gelirle köy hayatına sokulamamıştır. Az sayıdaki toprak ağaları ise çocuklarına tarım eğitimi vermeyi aşağılayıcı bir şey saymışlardır. Tarımla uğraşmak imparatorluktan gelen bir inanışla hor görülmektedir. Onlar elbette çocuklarını okutmuşlardır ancak yatıp okullarına yollamış, doktor olmalarını sağlamışlar yahut hukuk eğitimi tamamlatarak çocuklarını avukat yapmış, Oradan politikaya sokmuşlar ve milletvekili seçtirmişlerdir. Dipnot 33. Hatipoğlu Şevket, Ziraat Tahsili, Dönüm 20, 1934, 1-10. Böylece ister küçük arazi sahibinin, isterse büyük çiftlik sahiplerinin çocukları olsunlar, toprağın üzerinde yaşayan ve tarım hayatının içinde büyüyenler, Türkiye'de tarım eğitimi almamışlardır. Buna karşılık çocuklarına uzun ve pahalı öğretim yaptıramayan kent ve kasabaların küçük esnafı, memurları ve orta halli aileleri tarım okulları yatılı olduğu için çocuklarını buralara yollamışlardır. Bunların hiçbirinin elinde yeteri kadar toprak olmadığından, çocuğun ailesi zaten tarımla uğraşmadığından, Türkiye'de tarım hayatı ile tarım eğitimi ters yönde dönen tekerleklere benzemiştir. Bir yandan toprak üzerinde çalışıp çiftçilik yapan fakat tarım eğitimi görmeyen insanlar, bir yandan tarım eğitimi gören fakat toprağa dönmeyen veya toprağa olmayan insanlar. Tarım eğitimi alan öğrencilere devletin yapabileceği tek şey onları bir kaleme memur yapmak olmuştur. Bu kalem ister tarımla ilgili bir daire olsun, isterse devlet bürokrasisinde tarımla hiç ilgili olmayan bir yer olsun, oraya yeni bir kalem efendisi eklenmiştir, o kadar. Eğer tarım eğitimi alan genç fen müdürlüğü veya illerde tarım müdürlüğü gibi bir kaleme verilmişse, yılda bir iki kez o da yolluk verildikçe köylere çıkmış, elinde çantası, cebinde beyaz mendili ile tarlanın başına varmış ve çiftçilere bol bol akıl vermiştir. Tarım hayatının gerçekleri içinde didişen köylünün ise bu öğütlere kulak astığı söylenemez. Tarım eğitiminin bu durumu daha 1932'de toplanan Ziraat Kongresi'nde ortaya konmuş ve ciddi eleştiriler çekmiştir. Bir delege diyor ki, "Ziraat okullarımızı düzeltmek için bakanlık düşündü, taşındı, memleketimizin zirai durumu ile zerre kadar ilgisi olmayan Almanya'dan uzmanlar getirmeye karar verdi. Bu kişiler belki memleketlerinde güç ve şöhret sahibiydiler. Ama bizim ziraatımız hakkındaki malumatları hemen hemen hiçten ibaretti. Memleketimizde çeşitli zamanlarda çeşitli milletlere mensup uzmanlar gelerek birçok projeler düzenlediler. Ama hiçbirini uygulamak mümkün olmadı. Bunun sebebi acaba nedir? Gelen uzmanların her biri Türkiye'yi kendi çevreleri gibi görmek ve yaşadıkları çevrenin koşulları ile karşılaştırmak istiyorlardı. Önerdikleri çareler de kendi memleketleri için uygun çareler oluyordu. Türkiye'de uygulanmaları mümkün değildi. Memleket, bu uzmanların birbirine tamamen aykırı projeleri yüzünden adeta bir tecrübe tahtası haline girmiştir. Örneğin, Alman uzmanların öğütlerine uyularak bütün orta ziraat okulları kapatıldı. Okul müdürleri öğrenim için Almanya'ya gönderildi. Dönünce yeni açılacak okullara verileceklerdi. Yeni ziraat okullarının yüksek, orta ve ilk diye düzenleneceğini işitiyoruz. Ama bütün bu hummalı çalışma arasında unutulan bir nokta var. Bu okulların yetiştireceği öğrenciler ne olacak? Dipnot 34. Tonguç İH. Canlandırılacak Köy. Sayfa 465-469. Kongre ileri sürülen eksikliklerden tarım öğretmenini kurtarmak için bazı öneriler getirmiş, bazı kararlar almıştır. Kongrenin hazırladığı raporda en önemli yeri köy öğretmenlerinin aynı zamanda iyi tarımcılar olarak yetiştirilmesi almaktadır. Böylece eğitimciler arasında gelişen ve eğitmen projesi ile hayata aktarılan bu görüş tarımcılarla da desteklenmiş bulunuyor. Bu tarım kongresi bundan başka iyi çalışan bazı özel çiftçilerin tarım eğitimi için uygulama okulları haline getirilmesini, devlet çiftliklerinden birkaçının tarım eğitimi verecek şekilde yeniden örgütlendirilmesini, orduda etkili bir tarım eğitimi gösterilmesini, tarım işçilerinin eğitimden geçirilmesini, doğrudan toprak üzerinde çalışan çiftçilere gezici kurslarla tarım eğitimi verilmesini karar altına alır. Tarım eğitimindeki bu ileri, geri düzenlemelerin yanında 1932 yılından başlayarak Türkiye, kendine özgü bir devletçilik planı geliştirirken, hükümet, çiftçiyi ve tarım hayatını ilgilendiren bazı uygulamalar yapmıştır. Buğday fiyatlarını kaçırmak için 1932 yılında Ziraat Bankası köylüden buğday satın almaya başlamış, devletin serbest piyasaya girmesi daha sonraki yıllarda artarak devam etmiştir. 1934 yılında ise hükümet bir tarım satış kooperatifi kanunu hazırlar ve üretici ile tüketiciyi korumak için aracıların ortadan kaldırılmasını öngörür. Daha sonra şeker pancarı ekimi için ciddi bir devlet planlaması geliştirilir. Pancar ekicisine kredi verilir, eğitim olanakları sunulur, daha ileri gidilerek pancar ekimi ve kaldırılması için köylüye parasız aletler dağıtılır. Bu pancar planlaması başarılı olur ve Türkiye'ye kurduğu 4 şeker fabrikası ile dışarıdan şeker satın almaktan kurtulur. Dipnot: İlhan Tekeli, Selim İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara 1982, sayfa 109-120. Burada Türkiye'nin tarım eğitimi görenlerle tarım hayatını bir araya getiren bir denemesinden de söz etmek gerekecektir. Bu, devlet çiftlikleri kuruluşudur. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı sülalesinden geniş tarım ve hayvancılık çiftlikleri devralmış ve bunları devlete mal etmiştir. 1925 yılında başlayarak Mustafa Kemal Paşa da bazı özel çiftlikler kurmak istemiştir. Bunun kişisel bir kazanç için olmadığı, Mustafa Kemal Paşa'nın bu çiftlikleri daha sağlığında devlete bağışlamasından belli olmaktadır. Bu çiftliklerin en büyüğü 1925 yılında 102 bin dönüm arazi üzerine kurulan Atatürk Orman Çiftliği'dir. Aslında verimsiz ve bataklık bir toprak olan bu çiftliğin arazisi sulanmış, gübrelenmiş ve modern teknikler de sokularak iyi çalışır bir işletme haline getirilmiştir. Çiftlikte arıcılık, meyvecilik, hayvancılık ve sütçülük yapılacaktı. 1929 ekonomi buhranı ile tarım ürünlerinin fiyatı düşünce çiftlik kendi ürünlerini işleyerek satmayı denemiş, bir bira, bir şarap fabrikası kurulmuş, süt ve yoğurt yapım ve satın evleri açılmıştır. Çiftlik daha sonra eğitilmiş elemana olan gereksinmesini karşılamak için tarım eğitimine de yer vermiş, basit tarım aletleri yapmak için de atölyeler kurmuştur. Ürettiklerini ilkin tüccarın aracılığı ile piyasaya süren çiftlik, aracıların fiyatları yersiz ve ölçüsüz yükseltmeleri yüzünden Ankara'da satış mağazaları açmış, kendi ürünlerini buralarda doğrudan satmaya başlamıştır. Bu satış mağazaları bugün de çalışmakta, 1962, ve Ankara'da iyi süt ve temiz yoğurt ancak buralarda bulunabilmektedir. Mustafa Kemal Paşa çiftliklerinin tümünü 1937 yılında hazineye bağışlamış ve bunların Türkiye'de tarımın gelişmesinde ve Türk köylüsünün kalkınmasında faydalı örnekler olabileceğini belirtmiştir. Gerçekten de bu hareket Türkiye'de devlet tarım işletmelerinin kurulması ile sonuçlanmıştır. Mustafa Kemal'in bağışladığı çiftlikler devletin elindekilerle birleştirilerek tarım çiftlikleri halini almıştır. 1940'tan sonra gelişen bu devlet tarım çiftlikleri geri kalmış ve tarımda devletçiliği reddetmiş bir memlekette dikkate değer bir deneme olmuştur. Bu çiftlikler göstermiştir ki küçük topraklar ya kooperatifler eliyle veya birleştirilerek büyük kuruluşlar haline gelmelidir. Ancak o vakit toprağın makine, modern teknoloji, gübre ve eğitilmiş eleman verilebilmektedir. Küçük ve parça parça kalmış toprakların tek tek geliri tarım hayatında gelişmeleri önlemektedir. 5. Meslek öğretimi ve teknik öğretim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 15 yılı içinde meslek ve teknik öğretimin üzerinde dururken aşağıdaki istatistikleri gözden uzak tutmamak gerekir. Yıllar: 1927-28. Erkek teknik okul sayısı 9. Öğretim öğrenci sayısı 1098. Kız teknik okul sayısı 2. Öğretim öğrenci sayısı 456. Ticaret okul sayısı 5. Öğretim öğrenci sayısı 553. Yıllar: 1938-39. Erkek teknik okul sayısı 11. Öğretim öğrenci sayısı 2957. Kız teknik okul sayısı 13. Öğretim öğrenci sayısı 2175. Ticaret okul sayısı 5. Öğretim öğrenci sayısı 1447. Dipnot. Özalp Reşat. Türkiye'de Mesleki ve Teknik Öğretim. Ankara 1956. Sayfa 41. Bu tablo açıkça gösteriyor ki teknik öğretim alanında 1940'lara kadar Türkiye'de ciddi bir gelişme olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'ndan el zanaatleri düzeyini pek aşmamış bir sanayi devralmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 büyük harpten sonra tarım ve sanayi hayatı tam bir çöküntü içinde olan, bir ekonomi üzerine kurulmuş olması tam bir şanssızlık olmuştur. Eldeki sanat okulları, öğretim ve eğitim metodları ve çevre ilişkileri ne kadar başarılı olursa olsun nihayet küçük tezgahlarla çalışan kurumlardır. Cumhuriyetin modern bir sanayi kurmak isteği ve ordunun teknik elemana gereksinimi bu sanat okullarında bir yapı değişikliği gerektirmiştir. Bu değişikliğin gerçekleşebilmesi basit tezgahların modern sanayiyi besleyen makine ve avandalıklarla değiştirilmesine, öğretim kadrosunun buna göre yetiştirilmesine, eğitim ve öğretim metodlarının da bunlara göre yeniden düzenlenmesine bağlı görünüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, teknik öğretim üzerinde sürekli bir plan yapabilmek ve çalışmaları buna göre yürütmek için 1930'lara kadar John Dewey, Buse, Kuhne, Young gibi eğitim uzmanlarını davet ederek onların görüşlerinden faydalanmıştır. Ama bakanlık, bir yandan böyle çok yanlı ve önemli harcamalar isteyen planlar elde ederken, memleketteki sanat okulları illerin fakir bütçeleri ile idare edilmeye devam eder. Böylece alınan raporlar ve beliren görüşlerle sanat okulları arasında bir bağ kurulamaz. Bakanlık, il idarelerine bağlı bu okullar üzerinde hiçbir hakka sahip olmadığı için yapılan planlar okullara aktarılamaz. Bu durumun kötülüklerini önlemek için Milli Eğitim Bakanlığı 1927 yılında kabul edilen bir kanunla sanat okullarının ders programları, eğitim ve öğretim bakımından sorumluluklarını ve idaresini kendi üzerine alır. Okulların giderleri genel il bütçelerinden karşılanacak ama eğitim ve öğretim programları bakanlıkça hazırlanacak ve öğretmenleri de bakanlık atayacaktır. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı sanat okullarında ilk reform hareketine girişir. Eldeki okullar ortaokul ve lise düzeyinde yeniden örgütlenir. Bu okullardaki kültür dersleri artırılır, okullara yeni meslek dersleri konur. Sanat okullarına yeni dersler eklerken bakanlığın çevrenin sanayi hayatını yakından ve titizlikle inceleyerek karar aldığı, sanat okulları ile çevre ekonomisi arasında bir bağ kurmaya çalıştığı görülmektedir. Bakanlık bu konularda yetkili karar mekanizmasında da aynı görüşü yürütmüştür. Sanat okullarına yeni dersler eklenmesinde daha genel olarak sanat okullarının bütün idare işlerinde il belediyelerine, illerdeki ticaret ve sanayi odalarına, özel fabrika ve atölye sahiplerine ve illerdeki kredi kurumlarına söz hakkı tanınmış, karar mekanizması onlarla oluşturulmuştur. Ama bu kurumların temsilcileri, okul bütçelerinin düzenlenmesi, sanat okullarını bitirenlere iş bulunması gibi konuları da içine alan yetkilerini pek ciddiye almamışlar, bu konu ile uğraşmayı gerekli bulmamışlardır. Sanat okullarının öğretmen açığını karşılamak için bakanlık bir yandan Avrupa ve Amerika'ya öğrenci yollamış, bir yandan da oralardan öğretmen ve uzmanlar çağırarak kendilerine sanat okullarında eğitim görevi vermiştir. 1939 yılına kadar bu maksatla yurt dışına 135 öğrenci gönderilmiş ama bunlardan yalnızca 85 tanesi Türkiye'ye geri dönmüştü. Gelişmiş ülkelere beyin akımı diyeceğimiz bu olay 1945'ten sonra daha da büyüyecek ve öteki az gelişmiş memleketler gibi Türkiye'de büyük emek ve masrafla yetiştirdiği en değerli elemanlarını Batı'ya hazır ve yetişmiş insan malzemesi olarak verecektir. 1939 yılına kadar Türkiye, özellikle Batı'da ekonomik çöküntü nedeniyle Avrupa ve Amerika'dan 65 teknik öğretmen getirmiş ve bunları sanat okullarında kullanmıştır. Dipnot 35, Kültür Bakanlığı Dergisi, 1939, sayı 21-2, sayfa 15-16. Sanat okullarının modern makine ve avandalıklarla donatılması işi daha da zor olmuştur. Hemen hepsi dışarıdan getirilecek olan bu tezgah ve makineler için memleketin pek kıt olan dövizinin kullanılması gerekiyordu. Üstelik döviz de bulunsa ödemeleri illerin fakir bütçeleri yapacaktı. Bu olacak bir iş değildi. Yerel idareler sanat okullarının öğretmenlerine aylıklarını vermiyordu. Nice sanat okulu giderlerini karşılamak için okul atölyelerini kiraya vermek zorunda kalmıştı. Söz gelimi Edirne Sanat Okulu 1926 yılında atölyelerini bir araba yapıcısı kiraya vermişti. Adam burada kendi kazancı için araba yaptırıyor, sanat okulu öğrencilerini de çırak olarak kullanıyordu. Dipnot 36. Özalp Reşat, Türkiye'de Erkek Teknik Öğretim Kurulları, Teknik Öğretim Dergisi 122, 1952, sayfa 26. Bu gelir kıtlığına bir çare bulmak için bakanlık yollar aradı. Sanat okullarına Bölge Sanat Okulu adı verilerek birkaç ile birden mal edildi. Bu illerden para sağlamak istendi. Ama iller içlerinde bulunmayan okullara yardım konusunda istekli davranmadı. Ankara'daki bir sanat okuluna Çankırı ili neden para ödeyecekti? Bu nedenle illerin sanat okulu borçları birikti ve büyüdü. O kadar ki çıkarılan bir kanunla bu borçları affetmekten başka çare kalmadı. Güçlükleri ortadan kaldırmanın tek yolu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sanat okullarının idaresini ve giderlerini de kendi üzerine alması olarak görülmektedir. Bakanlık 1935 yılında bunu yapar. Sanat okullarının yalnız idari işlerini değil, mali sorumluluğunu da yüklenir. Bu kadar bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra bakanlık kendi kararlar alıp il idarelerine "Haydi bakalım, gerekli giderleri bul." diye yalvarmaktan kurtulur. Böylece teknik öğretimde de bir oturmuşluk, bir kararlılık sağlanır. Aynı yıllar Türkiye'de 5 yıllık devlet sanayi planlarının uygulandığı yıllardır. Sanayi alanındaki yatırımların plana bağlanması teknik eleman ihtiyacını belli etmiş, böylece sanat okullarında da uzun süreli planlar yapmak olanağı belirmiştir. Başbakanın emri ile 1935 yılında kurulan bir komisyon teknik eğitim alanında bir rapor hazırlamakla görevlendirilir. Tarım, sanayi, bayındırlık ve milli eğitim temsilcileriyle Genelkurmay Başkanlığı'nı temsil eden bir yetkilinin katıldığı bu komisyona Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Genel Müdürü Rüştü Uzel başkanlık etmektedir. Hazırlanan raporun tümü ile Uzel'in çalışması sonucu olduğu açıktır. Dipnot 37. Rüştü Uzel, Türk eğitimine büyük hizmetleri geçen değerlerden biridir. Türkiye'de ilk öğretim nasıl Tonguç'un adına bağlanırsa, teknik öğretimi de Uzel'in adına bağlamak doğru olur. Daha Mustafa Necati'nin bakanlığı zamanında teknik öğretimin sorumluluğunu üzerine alan Uzel, 1950'lere kadar bu görevde sessiz, sedasız ama büyük bir özveri ile çalışmış, 1940'tan sonraki teknik eğitimin planlanması ve teknik eğitimdeki gelişme onun gayretleri ile gerçekleşmiştir. 1936 yılında tamamlanan bu teknik öğretim planı, Türkiye'de bu alanda hazırlanan raporların en değerlisidir. Rapor, memleketin sanayi gücünü, gelecekteki ihtiyaçları, özel sektörü de hesaba katarak incelemiştir.